家巡り。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 12 Şubat 2020 Çarşamba. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 6 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Merda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Harraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz gazeteci, editör Salim Salimoğlu olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Salim Salimoğlu ile birlikte değerlendireceğiz. Fuat Can Bayramoğlu ile dış basında geçen hafta köşemiz var bugün. Dış basında yer alan manşetler üzerine değerlendirmeler yapacağız. Dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu stüdyomuzda konuğumuz olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün programımızın son konuğu Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sencer İmer olacak. İç ve dış gelişmeleri konuşacağız. Hürriyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Hürriyet gazetesinin manşeti Rusya ve İran'a çağrı, Esad'ı durdurun. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu askerlerimizi şehit eden, yüz binlerce sivili göçe zorlayan, Esad'ın iplerini elinde tutan Rusya ve İran'a çağrı yaptı. Bu saldırganı durdurun. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Esad'ın bu iki ülkeden güç alarak İdlib'de ateşkesi bozduğunu söyledi. Saldırıların sürmesi halinde milyonlarca sivilin sınıra yığılmaya devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, rejimin garantörleri Rusya ve İran Esad'ı durdurmalı. Esad işbirliğimize çok büyük zarar vermeye başladı diye konuştu. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Esad ve Rusya'yı saldırılara son vermeye çağırıyoruz dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Associated Press haber ajansına NATO, Avrupa ve dünya bu konuya daha yakından bakmalı ve ciddi somut destek sağlamalıdır. Biz personelimizi oradan çekmeyeceğiz şeklinde konuştu. Zırhlılar sınıra gitti başlığı var. Çeşitli illerden Hatay'a gönderilen komandolar, mühimmat, mevzi teli ve İskenderun garına 43 vagonla götürülen paletli, zırhlı personel taşıyıcılar Suriye sınırındaki birliklere nakledildi diyor Hürriyet gazetesi. Masaya vefa istiyoruz, verilen sözler tutulsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana ve Soçi'de Türkiye'ye verilen sözlerin tutulmasını beklediklerini söyledi. Aksi halde gerekli adımları atacaklarını belirten Erdoğan, masada diplomasi, sahada silahlı kuvvetlerimiz mevcut. Masada verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz, masadakilere vefa istiyoruz dedi. Milliyet gazetesinin manşeti hayata kaçış. İdlib'de rejim ateşinin hedefindeki sivillerin Türkiye sınırına kaçışı sürüyor. Suriye'de İdlib'e yönelik saldırılarını anlaşmalara rağmen aralıksız sürdüren rejim, dün İdlib kent merkezinde 12, Kefer Teal köyünde bir sivili öldürdü. İdlib bölgesinin neredeyse yarısını ele geçiren rejim saldırıları yüzünden sivillerin kuzeye, Türkiye sınırına kaçışı sürüyor. Ocak 2019'dan beri Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1.767.000'e ulaştı diyor Milliyet gazetesi. Tarih sizi yazacak başlığı var. İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan 5 piyade uzman onbaşıdan İbrahim Albayrak memleketi Kayseri'de, Fatih Saylak Kahramanmaraş'ta, Davut Özcan Kırıkkale'de, Enes Alper Niğde'de, İbrahim Halil Açıkgöz ise Gaziantep'te toprağa verildi. Şehit yakınlarının güçlükle ayakta durduğu törenlerde saldırıya lanet yağdı diyor Milliyet gazetesi. Bu arada muhalifler helikopter düşürdü. Bir başka haberin başlığı: İdlib'in Neyrap bölgesinde rejime ait bir helikopter muhalifler tarafından düşürüldü. Helikopterdeki 3 kişinin öldüğü açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı ise İdlib'de 51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini belirterek 2 tank ve 1 uçak savar mevzisiyle bir mühimmat deposunun da imha edildiğini duyurdu. Sabah gazetesinin manşeti: Kılıçdaroğlu aynaya bak FETÖ'yü görürsün. MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacakmış. Boy aynasına baksa ayağını da görecek, boyunu da. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir değişiklik teklifi verenlere FETÖ'nün siyasi ayağı yakıştırması yapmak bir hezeyandır, aklımızla alay etmektir. Şayet 15 Temmuz başarılı olsaydı, yurtta sulh konseyinin siyasi ayağı kim olacak, ülkeyi kim yönetecekti? Mesela Kılıçdaroğlu böyle bir durumda görev alacak mıydı? FETÖ'nün cumhurbaşkanı, başbakan, bakan adayları deşifre edilirse siyasi ayak ortaya çıkar. İlker Başbuğ da acaba görevdeyken FETÖ ile mücadeleyi layıkıyla yaptı mı? Kılıçdaroğlu ve diğer Esad hayranları vatana ihanet içindedir. Esad'ın defterini dürmek bir mecburiyetken Esad'ın sözcülüğünü yapanlar, onunla temas ve görüşme önerisiyle avunanlar cinayete ve ihanete ortaktır dedi MHP lideri Bahçeli dünkü grup toplantısında. Türkiye gazetesinin manşeti: Şam'a eylem planı. Ankara, İdlib'de Mehmetçiğin bir haftada iki defa kalleşçe pusu kuran Suriye rejimine çok ağır ders verecek. Cumhurbaşkanı atılacak adımları bugün açıklayacak. Türkiye, İdlib'de silahların susması ve sivillerin can güvenliğini sağlamaya çalışan askerimize uzanan elleri kırmaya kararlı. Cumhurbaşkanı, saldırı sonrası gerekli cevapları en üst düzeyde verdik. Özellikle de İdlib'de misliyle belalarını buldular. Ancak yetmez, daha devam edecek. Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler şeklinde konuştu. Erdoğan, alınan kararları ve Şam'daki katile karşı atılacak adımları bugün mecliste açıklayacak. Cumhurbaşkanı kurmaylarıyla yaptığı zirvede de rejime ay sonuna kadar süre tanımıştık. Bu süre sonunda dediklerimiz yapıldı. Yapılmadı, kendi göbeğimizi keseceğiz. Masada verilen sözler yerine getirilmezse rejimin saldırılarını karşılıksız bırakmayacağız dedi. Akşam gazetesinin manşeti: Mehmetçiğe saldıranlar belalarını buldular. Başkan Erdoğan, İdlib'de Mehmetçiğe yönelik alçak saldırıyla ilgili misliyle belalarını buldular ama yetmez, daha devam edeceğiz, adımları açıklayacağım dedi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti çok ağır bedel ödeyecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana mutabakatını ihlal ederek bir haftada 13 Türk Silahlı Kuvvetleri personelini şehit eden Şam rejimine gereken cevabın verildiğini söyledi. Harekatın daha da güçlü devam edeceği mesajını veren Erdoğan, "Bunlar bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler," dedi. Yaşayan insan hazineleri ödül töreninde konuşan Erdoğan, Şam rejimine karşı atılacak yeni adımları bugün açıklayacağını duyurdu. "Gerekli karşı cevapları en üst düzeyde Suriye tarafına verdik. Ciddi manada orada, özellikle de İdlib'de misliyle belalarını buldular ama yetmez. Bu adımları da yarın kamuoyuyla paylaşacağım," dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. 24 saat sevkiyat haberi var. Türkiye İdlib ve çevresindeki varlığını artırıyor. 12 gözlem noktasının sayısı 21'e çıktı. Sahadaki Türk askerinin toplam mevcudiyeti ise 1200'lerden 10.000'e dayandı. Sınırdan sadece son 2 günde 1000'e yakın araç geçti. Tedbirler aynı zamanda Hatay, Reyhanlı, Hassa gibi yerleşim yerlerine bomba düşmemesi ve göç hareketlerinin kontrol edilmesi için de alınıyor. Yeni Birlik gazetesinin manşeti bedelini çok ağır ödeyecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye rejiminin İdlib'de Türk askerine yönelik saldırısıyla ilgili "Bunlar bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler," dedi. Milat gazetesinin manşeti 7 düvelle savaşırken FETÖ'nün ekmeğine yağ sürüyorlar. Önce vatan deyin. Türkiye YPG görünümlü ABD ile mücadele ederken İdlib'de Rusya ile savaşıyor. Libya'da mavi vatan için kavga verirken içeride FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması başlatıldı. Siyasi hırsla vatanı satmayın diyor Milat gazetesi. Diriliş Postası'nın manşeti harekat için geri sayım. İdlib'de askerlerimize saldıran rejim güçleri hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Misliyle belalarını buldular, daha da bulacaklar," dedi. Rusya diyalog çağrısında bulunurken İran arabuluculuk teklif etti. MHP lideri ise "Şam'a girelim," dedi. Amerika Birleşik Devletleri, NATO, Birleşmiş Milletler "Türkiye'nin yanındayız" açıklaması yaptı. Bugün son gazetemiz Yeni Akit gazetesi olacak. Yeni Akit gazetesinin manşeti siyasetçiler, sivil toplum kuruluşları ve uzmanlar katil Esed'e arka çıkan Rusya'yı ikaz etti. Ya tasmasını tut ya kenara çekil. Yıllardır çoluk çocuk demeden kendi halkını katleden ve son bir haftada 13 vatan evladımızı şehit eden Esed artık çizmeyi iyice aştı. Eli kanlı diktatöre destek veren Rusya'yı ikaz eden siyaset dünyası, garantör ülkeler masa başı oyunlarla bizi oyalamasın, ya Esed'e sahip çıksın ya önümüzden çekilsin derken, sivil toplum kuruluşlarından ve uzmanlardan "Artık bıçak kemiğe dayandı, bu saldırılardan Esed kadar Rusya ve İran da sorumlu" tepkisi geldi.
Ankara'da gündemde neler var? Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Evet. Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Duygu Özdemir hattımızda bizi bekliyor. Duygu Özdemir günaydın.
Günaydın, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Bugün tüm gözler, tüm dikkatler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek. Açıklamalarda olacak. Çünkü Cumhurbaşkanı Türkiye'nin İdlib'de atacağı adımları açıklayacak bugün. Dün de önemli açıklamalar yapmıştı Erdoğan. Mehmetçi hedef alan alçak saldırıya ilişkin rejime en üst düzeyde karşılık verdik. Belalarını buldular ama yetmez demişti ve bugünü işaret etmişti. İşte bugün saat 11'de grup toplantısında kürsüde olacak Cumhurbaşkanı ve İdlib'de atılacak adımları açıklayacak. Peki bu adımlar neler? Cumhurbaşkanı geçen haftada açıklamıştı. Bu ay sonuna kadar süre tanındığını söylemişti. Ancak arka arkaya yapılan uyarılara rağmen Esed rejimi İdlib'de saldırılarına devam etti. İlk saldırı 3 Şubat'ta gerçekleşmişti. İşte bu saldırının ardından da yeni güvenlik stratejileri belirlendi. Şunun altını çizelim. Ankara'nın gözlem noktaları konusunda tavrı net. Çatışmasızlık bölgesinde gözlem noktaları kalmaya devam edecek. Aynı zamanda bu süreçte Türk askerine yönelik bir saldırı olursa da en sert şekilde karşılık verilecek. Peki İdlib'de bir operasyon olacak mı? Türkiye hangi adımları atacak? İşte bu soruların cevabı da bugün saat 11'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı o açıklamada netleşmiş olacak. Tabii Ankara'da bir yandan da İdlib'deki krize çözüm bulmak için Amerika Birleşik Devletleri ile de görüşmeler, temaslar devam ediyor. Bu kapsamda ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey Ankara'da. Dün Ankara'ya geldi ve bugün üst düzey görüşmelerde, temaslarda bulunacak. Jeffrey ilk olarak Dışişleri Bakanlığı'na gidecek. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal Başkanlığı'ndaki heyetle bir araya gelecek. Jeffrey'nin öğleden sonra da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Başkanlığı'ndaki heyetle de bir araya gelmesini bekliyoruz. Tabii tüm bu görüşmelerde ana gündem maddesi İdlib'deki son gelişmeler olacak. Jeffrey Ankara'ya Ankara'daki görüşmelerine başlamadan önce dün Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama yapılmıştı. Esed rejiminin İdlib'de gerçekleştirdiği bu saldırıların ardından birlikte nasıl çalışacağımızı ele almak için görüşmeler yapılacaktır denilmişti. İşte Jeffrey'nin temaslarının ana gündeminde de bu açıklama çerçevesinde bakacak olursak İdlib başta olmak üzere Suriye'deki son durum görüşülecek. Dediğimiz gibi tüm gözler, tüm dikkatler saat 11'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı o açıklamalarda ve açıklamaların ardından da Türkiye'nin İdlib'de atacağı adımlarda olacak diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
Duygu Özdemir teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz gazeteci, editör Salim Salimoğlu. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş geldik. Hoş bulduk Erzurum. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
Çok teşekkür ederiz. Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları ve gündemi sizinle birlikte değerlendireceğiz. Son derece yoğun, hareketli bir gündem var. Biraz önce muhabirimiz Duygu Özdemir bugünün gündemini aktarırken saatler 11'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara gözler çevrildi dedi. Bugün AK Parti grup toplantısı var ve Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'de atılacak adımları bugün anlatacak bizlere. Nasıl değerlendireceksiniz? Neler olabilir?
İkinci saldırı sonrasında ilk defa dün konuştu Cumhurbaşkanı ama çok kısa bir açıklama yaptı. Yani işte bir iki cümlelik bir açıklama oldu ki az önce muhabir arkadaş da söyledi. Hani belalarını buldular ama misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz. Bu yetmez dedi özü itibariyle. Ama asıl işte bugün yapacağı açıklamaya atıfta bulundu. O yüzden bugün sadece bizim değil veya sadece işte Suriye tarafı, Rusya tarafı değil, hakikaten bütün dünyanın gözü bu açıklamada olacak. Ama şimdi orada bir beklenti hakim. Daha doğrusu şöyle iki beklenti var. Hangisi daha mantıklı? İşte beraber karar verelim şimdi. Bana savaş beklentisi içinde olanlar var. O çok mantıklı gelmiyor mesela. Yani bir grup bugün sanki Cumhurbaşkanı Suriye'ye savaş ilan edecekmiş gibi bir hava yaratmaya çalışıyor. Bir grupsa aynı şekilde şu an olduğu gibi ki bunu zaten aslında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından hatırlayalım. MYK sonrası Türkiye'nin pozisyonunda bir değişiklik yok dedi ki ikinci saldırı yapılmıştı o zaman. Yani biz orada gözlem noktalarımızı korumaya devam edeceğiz. Bize yapılacak bir saldırı olursa da buna misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz. Yani açıklamanın özeti oydu. Doğal olarak şimdi bakıldığı zaman bugün de Sayın Cumhurbaşkanı herhalde bu kapsamda bir açıklaması yapması daha mantıklı geliyor ki çok fazla bir şey kalmadı gerçi, bir iki saat sonra öğreneceğiz o açıklamaları. Ama şöyle bir gerçek var. Türkiye Suriye rejimini, Suriye rejimi öncelikle şunun bir altını çizmek lazım. Yani Suriye rejimi bunları tek başına yapmıyor. Bunu artık herkes biliyor. Suriye rejimi tek başına Türk askerine saldıracak kadar askeri gücünün olmadığının zaten farkında. Türkiye ile baş edemeyeceğinin Esad zaten farkında. Doğal olarak bunu sadece Suriye rejiminin bir hareketi olarak görmemek lazım. Yani burada denklemde kimler var? Rusya var ve elbette İran var. Bu saldırıların altında tam olarak Rusya mıdır, tam olarak İran mıdır ya da her ikisi birlikte midir ya da üçü ortak şekilde midir? Bunlar tabii ayrıca tartışma konuları. Yani onun üzerine çok fazla komplo teorisi yazılabilir. Ama sonuç itibariyle Esad'ın bu saldırıların arkasında kesinlikle ve kesinlikle İran ve Rusya'nın olmuş olma ihtimali çok yüksek. Doğal olarak şimdi bakıldığı zaman Türkiye bu denklem içerisinde sadece Suriye'ye yapacağı bir harekatla, sadece Suriye'de işte askeri operasyonlarla orada bu işin çözülmeyeceğinin farkında. Yani bu denklemde Rusya ile oturup konuşulması gerektiğinin farkında. Diplomasi masasını kesinlikle yıkmıyor Türkiye bir defa. Ki bu anlamda zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki gündür, hatta önceki akşam söylenilmişti ilk. Fakat sonra düne kaldı. Dün de hatta Dışişleri Bakanı açıkladı, Mevlüt Çavuşoğlu, Sayın Cumhurbaşkanımız Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek diye. Yani bir Erdoğan-Putin görüşmesi bekleniyor aslında. Belki hani grup toplantısı sonrasında falan mı olacak ya da orada mı açıklanacak bilmiyorum ama sonuç itibariyle diplomasi masası yıkılmış vaziyette değil. Türkiye Rusya ile bugüne kadar çok fazla kazanım, yani çok fazla ortak adımlar atıldı bir defa. Yani işte S-400'lerden tutun da işte F-35'lerle ilgili kriz döneminde Su-57 uçaklarıyla ilgili gelin ortak üretelim yönünde Rusya'nın çağrısından tutun. Hatta işte uzayda beraber araştırma yapalım, sizden bir kozmonotu götürelim uzaya bizle birlikte yönündeki teklifleri, işte ekonomik ilişkiler, ticaret, turizm, yani o kadar çok alanda Rusya'yla ortak adımlarımız var ki. Şimdi bu ortak adımlar demek ortak kazanım demek. Ne Türkiye bu kazanımlardan geri adım atar ne de Rusya bu kazanımlardan geri atar. Yani Rusya'da Türkiye'yi karşısına alabilecek durumda değil ki bölgedeki en etkin ülkelerden birisi. Yani ticari ekonomik anlamdaki ilişkiler bir yana, yani bu anlamda Rusya'ya gerçekten Türkiye'nin hani çok ciddi kazanımları var ekonomik ticari açıdan. Ama onu da bir kenara bırakırsak, yani Türkiye gibi güçlü bir ülkeyi, burada NATO müttefiki bir ülkeyi kaybetmek istemeyecek Rusya. Doğal olarak yani bu kazanımlardan ne Türkiye geri adım atar ne Rusya geri adım atar. Haliyle diplomasi masası yıkılmış vaziyette değil, duruyor. Diğer tarafta İran var. Yani İran'la tarihten gelen, yani zaman zaman böyle ilişkiler arasında kopukluklar, gerilimler yaşanıyor. Ki en son işte Amerika'nın yaptırım uygulama, İran'a yönelik yaptırımları sonrasında hani Türkiye'nin İran'ın arkasında durmuş olması falan. Hani bunlar tabii ki İran ne derece güvenilir bir ülke. Türkiye evet bizim yanımızda destek oluyor, biz de Türkiye'nin yanında olmalıyız mı der. Yoksa hayır ben Esad'la daha derin bağlarım var, Esad rejimine mi destek vereyim der. Ya da ortada görünür gibi yapıp da başka yol mu izler. Ha, bunları zaman içinde görürüz. Ama sonuçta İran denklemin, yani o işte Suriye, Rusya, İran olarak bakacak olursak üçlü bir denklem. Bu üçlü denklemin en zayıf halkası gibi düşünelim yani İran'ın sonuç itibariyle. Orada önemli olan aktör Rusya. Rusya ile Türkiye masada anlaştıktan sonra buna ne Esad rejimi hayır der ne de İran hayır der. Doğal olarak yani denklem tamamlanmış olur. Ve şimdi zaten Türkiye'nin öncelikli adımlarından birisi diplomasi adımları. Yani diplomatik olarak görüşmeler devam ediyor ki Rus heyeti zaten hafta sonundan başlayarak iki gün, üç gün hatta Türkiye'de temaslarda bulunmuştu ki o temaslar sırasında zaten çok net bir şekilde söylendi Ruslara. Hani Astana sürecindeki mutabakatın gereğini yerine getirin. Ekstra bir şey istenmiyor, yani mutabakatı verdiğiniz sözün ya da attığınız imzanın arkasında durun demeye getiriyor Türkiye. Ki o görüşmeler sonrasında dün de yanılmıyorsam Moskova'dan yapılan bir açıklama vardı. Biz mutabakatların devamından yanayız diye. Yani bu da şu anlama geliyor. Rusya'da evet onlar da masayı devirmek istemiyorlar. Rusya'da Türkiye ile yine diplomasi alanında adım atmak istiyor. Hala onlar da köprüleri yıkmış değiller. Yıkmaya da niyetli değiller belli ki. Sonuç itibariyle Rusya ile şu an itibariyle bir köprüler atacak durumda değiliz. Görünen o. Böyle bir durumdayken şimdi kalkıp da Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte grup toplantısında Rusya savaş ilan ediyoruz demesi çok da akla yatmıyor açıkçası. Ama ne diyecektir? Muhtemelen işte yeni bir konsept, terörle mücadele adı altında Türk askeri orada malum. Hatta bu konuda yeri gelmişken belki dağılmadan kısacık hemen özetleyeyim, bir tezkere tartışmaları vardı. Yani işte biz sonuç itibariyle orada Esad'ın askerleriyle savaşıyoruz. Esad'ın askerleri dediğimiz Suriye devletinin resmi askerleri sonuç itibariyle. Hani Suriye devletine karşı bir savaş mı veriyoruz? Onun için bir sonuç itibariyle tezkere lazım. Meclisten ayrıca bir tezkere çıkmalı yönünde beklentiler de vardı. Konuşuldu böyle birkaç gün süresince. Dün AK Parti kanadından yapılan bir açıklama var grup başkanının. İkinci bir tezkereye gerek yok. Mevcut tezkere yeterli diye. Bu da şu anlama geliyor. Mevcut tezkereyle biz niçin oradayız? Adana mutabakatı çerçevesinde terörle mücadele amacıyla oradayız. Yani Türkiye bu terörle mücadele konseptini orada devam ettirecek belli ki. Sonuç itibariyle yeniden bir tezkereye gerek olmadığına göre. Yani orada Türk askerine yönelik saldırılar olduğunda misliyle karşılık verilecek. Ama bu terörle mücadeleye yönelik olarak yapılan saldırıların bir devamı şeklinde yapılacak. Yoksa topyekün işte biz askerimizle hadi Şam'a yürüyoruz gibi bir durum söz konusu değil şu an. Yani en azından daha sonraki günlerde ne olur onu bilemeyiz ama şu an öyle bir şey yok. Doğal olarak muhtemeldir ki Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında bu adımları atılacak, o anlamdaki adımları açıklayacak. Güvenlik politikaları gereği orada işte atıyorum işte 12 tane güvenlik noktamız varken bunu belki 15'e çıkaracağız diyebilir. Ya da yan taraftan işte süpürme harekatıyla bizim gözlem noktalarımıza yaklaşmış olan, kontrol noktalarımıza yaklaşmış olan Esad'ın askerlerini süpüreceğiz diyebilir. Ki bunlar biraz daha teknik boyutlar gerçi. Onları daha ziyade askeri kaynakların detaylandırması gerekir diye tahmin ediyorum. Yani çok değil işte birkaç saat sonra göreceğiz. Ama şöyle bir gerçek var ki Türkiye ne diplomasi masasından kalkıyor ne de işte sahada geri adım atıyor. Evet. Kontrol noktalarından geri çekilmeyeceğimiz net. Oraların oraya yaklaşacak olan Suriye askeri ise Suriye askeri, İran destekli ise İran destekli, Rusya destekli ise Rusya destekli, hiç fark etmez. Oraya yaklaşan olduğu takdirde misliyle karşılık vermeye de devam edecek. Bu çok net.
Peki bir de önemli bir ziyaret var bugün Ankara'ya. Amerika Birleşik Devletleri Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'ya geldi ve önemli de temasları olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin İdlib konusunda Türkiye'ye destek mesajları var. Aynı zamanda NATO'dan da böyle destek mesajları geliyor. Bu temaslar, görüşmeler sonunda neler yaşanabilir?
Burada anladığımız şu. James Jeffrey'nin gelişiyle birlikte denkleme Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak istiyor. Yani şu an burada işte İran'ı daha da çok saymayalım. Çünkü İran'la Rusya'nın dediği dışında İran çok fazla bir politika izlemez zaten. Rusya var denklemde. Suriye işte görünürde var. Türkiye var. Şimdi Amerika dışarıda kaldığı için Amerika da bu denkleme girmek istiyor belli ki. James Jeffrey'nin gelişini bununla değerlendirmek lazım. Daha önce Pompeo'nun Dışişleri Bakanı'nın yapmış olduğu açıklama var Amerika Birleşik Devletleri'nin. İdlib konusunda Türkiye müttefikimizdir ve müttefikimizin yanındayız diye. Çok net açıklama. Sonrasında yine Beyaz Saray'dan mı geldi onu tam hatırlamıyorum ama sözcülerinden birisi, dışişleri sözcüsü de olabilir, yanılmak istemiyorum. Yine benzer bir açıklama yaptı İdlib konusunda. Eğer isterse işte Türkiye ile ortak çalışılabilir yönünde. James Jeffrey'nin dün Ankara'ya akşam saatlerinde geldi. Gelir gelmez kurduğu ilk cümle o, müttefikimizle konuşacağız. Ortak adımlar atmayı değerlendirebiliriz yönünde bir açıklaması var. Yani belli ki Amerika burada işte şöyle müttefik olarak, Türkiye'nin müttefiki olarak Türkiye'nin yanında olmasa elbette ki çok değerli, çok önemli. Olması gereken de bu, yapması gereken de bu aslında. Ki işte NATO'dan, Birleşmiş Milletler, NATO'dan biraz daha orta şey, daha Türkiye'nin yanında olan bir açıklama olsa bile Birleşmiş Milletler'den gelen açıklama biraz daha sanki orta halli bir açıklamaydı. Yani aslında onlardan da beklenti Türkiye'nin tam yanında yer almasıdır. Özellikle NATO müttefiki olan bir Türkiye, Türk askerine karşı saldırı varsa bu bütün NATO ülkelerine saldırı anlamına gelir NATO'nun 5. maddesi gereği. O yüzden NATO'nun topyekun olarak Türkiye'nin yanında çok net bir şekilde durması lazım aslında. Yani şu ana kadar böyle çok net bir açıklama, kararlı bir açıklama gelmedi ama sonuç itibariyle Amerika'nın yaptığı değerli tabii ki o açıklamalar. İşe hani ben böyle bakmıyorum ama James Jeffrey'nin Ankara'ya gelip ve İdlib konusunda görüşecek olması sanki hani bir dönem Türkiye ile Rusya yakınlaşıyor, Amerika dışlanıyor gibi Amerika kanadından, Washington'dan yapılan açıklamalara bakıldığı zaman bugün de sanki tam tersi yapılmak isteniyor gibi. Yani Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirelim, Türkiye'yi biz yanımıza çekelim Amerika olarak gibi mi acaba atılacak adımlar var? Sonuç itibariyle James Jeffrey'nin burada olması önemli tabii ki. Bu görüşmelerde İdlib'le ilgili, onlar da hala daha Suriye'den tam çıkmış değiller. Tam biraz daha güneydeler. Petrol kuyularının oradalar, Deir ez-Zor'un oralarda ama sonuç itibariyle Amerika askeri de hala orada. Onlar da çok uzaklaşmış değiller. Yani bugün itibariyle anladığımız şu, işte görüşmeleri yapacaklar. Amerika da bu denklemin içerisine yavaş yavaş dahil oluyor.
Peki bakalım bu temaslardan, bu açıklamalardan neler çıkacak hep birlikte göreceğiz, takip edeceğiz. Bir de dün grup toplantıları vardı. MHP'nin grup toplantısı vardı, CHP'nin, İYİ Parti'nin grup toplantıları vardı. Grup toplantılarında aslında epeydir süren bir tartışma FETÖ'nün siyasi ayağı konusunda açıklamalar yapıldı. Hem CHP lideri Kılıçdaroğlu birkaç haftadır açıklayacağım dediği konuyla ilgili açıklamalar yaptı. MHP lideri Bahçeli'nin de ona cevabı vardı. Nasıl değerlendireceksiniz bu açıklamaları?
Aslında çok iyi hatırlatmış oldum. Birkaç haftadır Kılıçdaroğlu siyasi ayağını açıklayacağım yönünde bir beklenti oluşturdu diye. Doğru. Hatta 3 hafta önceydi yanılmıyorsam ilk söylediğinde, önümüzdeki hafta grup toplantısında FETÖ'nün siyasi ayağını belgeleriyle birlikte açıklayacağım dedi. Sonraki hafta İdlib'deki ilk saldırı olduğu için hani o hafta FETÖ konusuna girmedi. Geçti. Bu hafta içerisinde işte bekleniyordu dünkü grup toplantısında. Ama çok ciddi bir beklenti vardı çünkü belgeleriyle birlikte açıklayacağım dedi. Ama açıkladıktan sonra çok açık söyleyeyim, yani bunu hani gazeteci olarak değil belki bir vatandaş olarak baktığımız zaman da aynı şeyi söyleriz. Dağ fare doğurdu gibi bir şey var. Yani hani belge denilen belgeyi görmedim ben. Örnekler vardı daha ziyade, zamanında gazete haberlerinden alınmış ya da zamanında işte yazılan kitaplardan alıntılanmış belgeler dediği o dönemlerde yazılmış, çizilmiş, işte genelde haberler veya arşiv niteliği taşıyacak şeyler. Yani işte bakın bu FETÖ'cüdür, bu bunun belgesidir diyeceği bir şey ben görmedim. Bu bir. İkincisi, döndü dolandı 20 maddeydi yanılmıyorsam. O 20 madde sonunda tek bir cümle çıktı ortaya aslında. Bütün 19 maddeyi de silip atan tek bir cümle çıktı. Recep Tayyip Erdoğan FETÖ'nün siyasi ayağıdır cümlesi çıktı. Yani buna gerçekten kendisi inanıyor mu bilmiyorum Sayın Kılıçdaroğlu. Veya diğer CHP'liler inanıyor mu bilmiyorum ama yani bunu kime söyleseniz güler geçer. Çünkü 15 Temmuz gecesi hedefteki ilk isim Sayın Cumhurbaşkanı'ydı, bu bir. İkincisi, 15 Temmuz gecesinden itibaren FETÖ ile mücadele eden, hatta zaman zaman tek başına kaldığı bile söylenir. Yani FETÖ ile mücadelede yalnız bırakıldı Recep Tayyip Erdoğan diye konuşulur bile bu. Bunu CHP'liler de söyler yani. Hatta Özgür Özel'in yakın tarihte açıklaması vardır. Belki 15-20 gün, belki bir ay öncesinde en fazla. Recep Tayyip Erdoğan FETÖ ile mücadele konusunda yalnız bırakılıyor diye. Yani şimdi 15 Temmuz günü hedefteki ilk isim olduğu kabul edilen, 15 Temmuz'dan sonra FETÖ ile en çok mücadele ettiği net bir şekilde herkes tarafından bilinen bir isme kalkıp da FETÖ'nün siyasi ayağı diye suçlamada bulunulması tabii birazcık şey, hani o açıklamaların ciddiyetini en azından sorgulatır hale geldi bizleri. Yani daha ciddi bir açıklama bekleniyordu açıkçası, bir. İşin bu boyutu var. İkincisi, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı çok değerli bir açıklama var aslında. Yani o cümlenin altı değerli. Diyor ki işte hani Kılıçdaroğlu aynaya baksa görür zaten FETÖ'nün siyasi ayağını falan diyor. Bunlar işin biraz daha siyasi açıklamaları, onlara girmiyorum ben ama söylediği cümle şu, o değerli olan 15 Temmuz gecesi eğer başarılı olmuş olsaydı FETÖ, FETÖ'nün kuracağı bir hükümette başbakan adayı kimdi? İşte başbakan, cumhurbaşkanı adayı kimdi? Bakan adayları kimlerdi? Bütün bunlar ortaya çıkarılırsa, yani o zamanki işte sözde sulh konseyi, yurtta sulh konseyi, onların elindeki o liste zaten ortaya çıktıktan sonra otomatikman her şey ortaya çıkıyor. Yani siyasi ayağı kim derseniz FETÖ'nün o dönem darbeyi başarması durumunda mevcut iktidarın yerine getireceği iktidarda kimleri düşünüyorsa işte onlardır FETÖ'nün siyasi ayağı diye Devlet Bahçeli'nin açıklaması var. Çok da mantıklı bir açıklama, yani hani öyle FETÖ'nün siyasi ayağı diye uzağa gitmeye gerek yok. Sonuç itibariyle burada şöyle bir iş oraya evriliyor, yani Kılıçdaroğlu'nun ya da işte zaman zaman buna Meral Akşener de dahil oluyor veya HDP'liler de dahil oluyor. Yaptığı açıklamalardan iş şu boyuta gidiyor, yani siz zamanında FETÖ'cülerle birlikte işte çalıştınız, kol kolaydınız, omuz omuzaydınız, her neyse zamanında beraber çalıştınız ve bu mesai nedeniyle sonrasında aranızdan FETÖ ile ilişkide olanları temizlemediniz, hala onlarla birlikte siyaset yapıyorsunuz'a geliyor bu işin sonu. Ya şimdi orada bir 17-25 Aralık milat olarak alınmıştı. 17-25 Aralık'tan sonra ve önce şeklinde bakılıyordu. Bugün davaların pek çoğunda da öyle bakılıyor zaten, malum. Ve öncesine dair hata yapıldığı defalarca açıklanmış olmasına rağmen bu mantıktan hareket edilecek olursa eğer, yani zamanında FETÖ ile beraberdiniz mantığından hareket edilecek olursa eğer. Zamanında CHP'liler de FETÖ'yle birlikteydi. 17-25 Aralık sürecini hatırlayalım. Hani 17-25 Aralık öncesi sonrası AK Parti'yi böldük ikiye diyelim. Ya da MHP'yi ya da bir başka partiyi fark etmez. Ama onlar AK Parti'yi suçladıkları için onun üzerinden konuşuyor, örnek veriyorum. Şimdi CHP'yi de aynı şekilde 17-25 Aralık öncesi sonrası diye bakalım. 17-25 Aralık'tan sonra CHP FETÖ'nün ne kadar yayın organı varsa CHP'li milletvekilleri, grup başkan vekilleri, genel başkan yardımcıları o kanallardaydı. Yani işte hatırlayalım. Kanal Türk, isim vermemizde sakınca var mı bilmiyorum ama Bugün TV, işte gazeteleri onların yine, Hageza, Cihan Haber Ajansı, sürekli CHP milletvekilleri, genel başkan yardımcıları sonuç itibariyle FETÖ'nün yayın organlarındaydı. O zaman şimdi bakıldığı zaman, ha şöyle 17-25 Aralık'tan sonra yapılan işlerdi bunlar. 15 Temmuz'dan sonra CHP de geri adım attı. O zaman CHP'yi de şöyle mi suçlamak gerekecek? 17-25 Aralık'la 15 Temmuz aralığında siz de FETÖ'cülerin yayın organlarındaydınız. FETÖ'cülerle kol kola diz dizeydiniz. O zaman CHP'yi de böyle mi suçlamak lazım? Siz de CHP FETÖ'cüsünüz diye, FETÖ'nün siyasi ayağısınız diye. Yani bu geçmişte kalanı geçmişte bırakmak gerekiyor. İşe bugün temiz bir sayfa çekip o temiz sayfa üzerinden gitmek gerekiyor. Burada da işte en mantıklısı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin söylediğidir sanırım. 15 Temmuz gecesi iktidara kimler getirilecekti eğer darbe başarı olsaydı? O isimler ortaya çıkarıldıktan sonra zaten FETÖ'nün siyasi ayağı da ortaya çıkacaktır.
Peki, evet. Tartışmanın devamını da takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için sağ olunuz. Gazeteci, editör Salim Salimoğlu konuğumuzdu.
Fuatcan Bayramoğlu'yla dış basında geçen hafta. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de Fuatcan Bayramoğlu'yla dış basında geçen hafta köşemizde sıra. Dış basında yer alan manşetler üzerine değerlendirmeler yapacağız. Dış ilişkiler uzmanı Fuatcan Bayramoğlu stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, merhaba.
Evet, gündemin en üst sırasında en sıcak maddesi İdlib. İdlib'de yaşanan gelişmeler. İdlib'de çok kısa süre içerisinde 13 askerimizi şehit verdik. Rejim güçlerinin saldırısı sonucu. Ve bundan sonra İdlib'de atılacak adımlar konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan işaret etti bugünkü grup toplantısını. Bugün İdlib'de hangi adımların atılacağını anlatacağım dedi. Böyle bir hareketlilik var. Bir yandan da tabii ki askeri bir yığınak yapılıyor İdlib'e, gözlem noktalarına. İdlib'de yaşananları nasıl yorumluyorsunuz? Uluslararası basında neler konuşuluyor?
Öncelikle ben de şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diyorum. Memleketimize aslında başsağlığı diyorum. Şöyle konu aslında nasıl bu noktaya geldi ona bir bakmak gerekiyor. Şöyle Şubat ayının başında 3 Şubat'ta yani bu İdlib'de son yaşanan özellikle bu ne diyelim hareketlilik ve hani Türk askerlerine dönük o hain saldırıların olduğu o dönemden birkaç gün önce 3 Şubat'ta aslında yani ondan bir gün önce 3 Şubat'ta bu Moscow Times gazetesinde haber olmuştu. Halep civarında 4 Rus istihbarat görevlisi öldü diye bir haber çıktı. Şimdi bu olduğunun ertesi günüydü. Ya daha doğrusu bu haberin basına düştüğü günün akşamı esasen. Biz 8 şehit vermiştik aynı gün. Bu olaylar tabii şöyle. Şimdi neticede orada düzenli bir ordu yok. Yani Türk ordusu var. Hani Türk askeri var orada. Ama onun dışında Türk askeri dışındaki unsurlar düzenli ordu değiller. Yani dolayısıyla bu anlamda değerlendirmek lazım. Şimdi Amerikan Başkanı Trump'ın seçim döneminde söylemini hatırlarsanız Hillary Clinton'la böyle münazara yaptıkları o dönemde kendisine söz verildiği bir toplantıda şey demişti. DAEŞ'i kuran Barack Obama'dır demişti. Şimdi bu Amerikan Başkanı oldu Donald Trump. Hatta bir sonraki seçimde de muhtemelen seçilmesi çok muhtemel görünüyor. Şimdi onun o söyleminden hareket edersek böyle bir örgütün kurulmasında eğer rol aldıysa bu ülke, daha başka unsurların içerisine de farklı unsurlar içerisinde yer alma ihtimali söz konusu olabilir. Etki etme ihtimalleri söz konusu olabilir. Dolayısıyla her türlü ihtimalin aslında değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü neticede Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler gayet iyi ilerlerken birden bu noktaya gelindi. Bu nokta Rusya'nın da çok işine gelmeyecek bir durum elbette. Türkiye'nin de hakeza. Yani burada kimin bu durumda fayda sağlayacağını veya en az zarar göreceğine bakmak lazım. O şekilde değerlendirmek lazım. Rus basınında mesela baktığınızda, örneğin bu bizim 8 şehit verdiğimizin birkaç gün sonrasında basına yansıyan haberlerde şey çıkıyordu Rusya'da. Regnum diye bir haber ajansı var. Mesela oradaki makalelere bakmıştım. Orada örneğin savunma ve enerji alanında aslında bizde hep şey konuşuluyor. Hani Türkiye'nin Rusya'ya işte enerji anlamında belki nasıl diyelim ithalat bağımlılığı belki konuşuluyor ama şunu söylemek lazım. Mesela orada da savunma ve enerji alanında bir o kadar Rusya'nın Türkiye'ye bağlılığı bahsediliyor. Çünkü bir şekilde o Türk akımı da özellikle aşıldıktan sonraki ikinci hatta inşaat sürecinde. Yani dolayısıyla şimdi buna baktığımızda Rusya'nın da Türkiye'ye büyük bir bağımlılığı var. Dolayısıyla Rusya'nın da Türkiye'den vazgeçmesi çok zor görünüyor. Bu sürecin dikkatli izlenmesi gerekiyor. James Jeffrey'nin ziyareti çok önemli. Amerikan Dışişleri Bakanı James Jeffrey'i gönderdim. Atılacak adımlarla ilgili koordinasyon sağlanması için demişti Pompeo. Şimdi James Jeffrey Türkiye'ye geliyor. Kaç gün kalacağı da belli değil esasen. Yani 3 gün diye öngörülüyor. Çünkü ayın 13'ünde Münih'te bir güvenlik konferansı var. Oraya katılacak. Bir bölge, şimdi James Jeffrey nereye gidecek diye basın metnine baktığımızda diyor ki Türkiye, Almanya ve Orta Doğu'daki bazı lokasyonlar. Şimdi onunla ilgili herhangi bir bilgi henüz yok. Ama bu ziyaret önemli bir ziyaret. Bir taraftan da tabii ki telefon diplomasisi oluyor. Bunları takip ediyoruz. Bir yandan da tatbikatlar var. Sınırımıza çok yakın yerlerde tatbikatlar var. Örneğin yani çok yakın tarihte 27 Ocak ile 7 Şubat arasında 3 ülkenin katıldığı bir tatbikat düzenlendi. Nerede düzenlendi bu tatbikat? Ege'de düzenlendi. Hangi ülkeler katıldılar? Yunanistan, Fransa ve Amerika katıldı. Adı Büyük İskender 2020 idi bu tatbikatın. Hava kuvvetleri, donanmalar ve özel kuvvetler katıldı. Peki şimdi ben neden bahsediyorum bu tatbikattan? Bu tatbikattaki ana hedef şuydu. Dendi ki bir Yunan adasını bir düşman güç işgal etti. O işgal eden düşman güçten kurtarmaya çalışıyoruz dediler. Şimdi tatbikatın konusu bu. Yunan basınında da bu şekilde çıktı ve 10 gün süren bir tatbikat. Dolayısıyla çok önemli. Amerika'nın buraya katılmış olması, Fransa ile beraber Yunanistan'da destek vermiş olmaları o açıdan önemli. Önümüzdeki günlerde Avrupa'da yeni bir tatbikat başlıyor aslında. Son 25 yılın en büyük askeri tatbikatı deniyor hatta Avrupa'da. Amerika'nın öncülüğünde. 25 bin Amerikan askeri orada bulunacak. Dolayısıyla yani toplamda 37 bin askeri personelden bahsediliyor. Ve 18 ülkenin katılacağı söyleniyor. Adı da Avrupa'nın Savunulması 2020 tatbikatı. Ve bu bir hafta iki hafta sürecek gibi düşünmemek lazım. Çünkü Şubat ayında bu askerler buraya konuşlanacak. Ve akabinde de Nisan ve Mayıs aylarında esas tatbikatın olması bekleniyor. Hatta yaza bile sarkabilir deniyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte Avrupa'da ciddi bir asker yığılması söz konusu görünüyor. Tatbikat başlığı altında. Yakın coğrafyamızda da düzenli olarak tatbikatlar var. Dolayısıyla bu anlamda bunları takip etmek gerekiyor. Yakın tarihte geçtiğimiz hafta İsrail Savunma Bakanı örneğin Güney Kıbrıs Rum yönetimini ziyaret etti. Orada kendi muhatabıyla görüştüler. Ve ortak paylaştığımız çıkarlar ve değerlere dayalı ortak zorluklarla birlikte başa çıkmak için bu yaptığımız görüşmeler, ziyaret çok önemli şeklinde değerlendirmeler yaptılar. Bir de yeni son dakika olarak belki bugün sabah saatlerinde basına yansıyacaktır. Dün akşam saatlerinde Türkiye saatiyle, daha doğrusu Amerika'da akşam saatlerinde Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı, Amerikan Başkanı Trump'ın ulusal güvenlik başkanı danışmanı Robert O'Brien'ın bir düşünce kuruluşunda açıklaması oldu. Aslında Çin, Rusya, Suriye pek çok konuya değindi. Ama Suriye ile ilgili tabii de söyledikleri çok önemliydi. Mesela şunu diyebiliriz. Robert O'Brien'ın çizgisi James Jeffrey'nin söyleminden biraz daha farklıydı. Robert O'Brien şöyle söyledi. Dedi ki Amerika orada hatta 8. hava indirme tugayı var Amerika'nın. Irak'ta da daha önce görev yaptı. Bu birimi hemen oraya gönderecek gönderip de işte orada savaşmayın deyip hakemlik yapacak konumda değiliz. Çünkü bunu biz buna biz yol açmadık. Hani neden biz yapalım gibi bir, neden biz buna son vermek için bir adım atalım gibi bir söylemi vardı. İlginçti gerçekten o. Çünkü hani Pompeo'nun sezdirdiği ve James Jeffrey'nin hani açıkça böyle söylediği söylemden daha farklı bir söylem. Ve Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı o açıdan önemli gerçekten. Yani böyle bu, evet. Bu konuda söyleyeceklerimiz bunlar. Evet. Esasen NATO ile ilgili bir önemli anket var. Ondan da izninizle değinebilirim. 16 NATO üyesi ülkenin kamuoyunda yapılmış bir anket bu. Şimdi bu anket neden önemli? Çok sayıda soru soruluyor. Sorulan sorulardan bir tanesi NATO üyeliğini nasıl görüyorsunuz? Ekseriyeti olumlu bulanlar da var. Olumsuz bulan ülkeler de söz konusu. Ama şunu söylemek lazım. Özellikle sorulardan bir tanesi çok kritik. Şimdi bu anketi yayınlayan kuruluş Amerikan Pew Araştırma Şirketi. Sorduğu soru şu. Rusya'dan gelebilecek potansiyel bir saldırıya karşı bir NATO üyesi müttefiki savunma gerektiğinde bunun, bu ülkenin savunması gerektiği konusunda ne düşünüyorsunuz? Çok önemli bir soru bu. Baktığınızda 16 ülkede kamuoyuna sorulduğunda ülkelerin %50'si ülkelerinin Rusya'nın saldırısına uğrayan müttefiki korumamaları gerektiğini söylüyor. %38'i ise koruyabiliriz diyor. Yani hani NATO müdahale edebilir. Biz onaylıyoruz diyor. Dolayısıyla buralarda hani bir mesaj mı veriliyor? Yani böyle bir Rusya ile ilgili bir durum olduğunda acaba NATO'nun oraya müdahale etmemesi konusuyla ilgili bir ön i̇lginç. Haber miydi bu? Yani o açıdan ilginç bir durum gerçekten.
Evet, peki az bir zamanımız kaldı. Bir de Rusya'ya bakalım bu sürede. Rusya'da geçtiğimiz ay görev değişiklikleri olmuştu. Ukrayna'da da yeni görevlendirmeler yapıldı. Ukrayna-Rusya ilişkilerinde yeni bir döneme mi giriliyor? Neler söylersiniz?
Bu neden önemli? Çünkü şimdi Rusya'nın Ukrayna'daki varlığı Kırım sonrası, 2014 sonrası özellikle önemli. Ve orada bir çatışma söz konusu. 13 bine yakın insan hayatını kaybetti orada. Yani dolayısıyla önemli bir rakam bu. Şimdi burada önemli gelişmeler şöyle. Rusya'da hatırlayacaksınız Mikhail Mishustin yeni başbakan olarak göreve başladı Medvedev yerine. Pek çok görev değişikliği oldu aslında. Bunlardan bir tanesi çok dikkat eder. Çok göze çarpmadı ama çok önemli. Çünkü Rusya'nın Kırım'ı ilhakı sonrasında ve o süreçte bu süreci yöneten Vladislav Surkov görevden alındı. Yani onun görevden alınması nasıl yorumlandı diye basına şöyle baktığımızda yerine gelen kim ona bakalım. Dmitri Kozak isimli birisi. Dmitri Kozak daha önce başbakan yardımcılığı görevinde bulunmuş. Şimdi başkan yardımcılığı gibi bir ünvana getiriliyor ve Ukrayna'dan sorumlu olan kişi oluyor. Deniyor ki bir ton değişikliği olabilir Rusya tarafında. Şimdi buna yanıt bu tek taraflı olabilecek bir şey değil. Ukrayna'ya bakıyoruz. Ukrayna'da bu değişiklik dün oldu. Ne oldu Ukrayna'da? Dün yeni bir özel kalem müdürü görevlendirdi Zelenski. Zelenski'nin görevlendirdiği bu kişi de Ukrayna sorumlusu Andriy Yermuk ve onun da ilk açıklamasında Kremlin'in Ukrayna konusundaki politikasını, daha doğrusu yeni değişikliğini övdü ve görece pozitif bir dil kullandı. Yani Rusya acaba Ukrayna'yla çatışmasını sonlandırmak mı istiyor? Ukrayna adında benzer bir durum var. O açıdan önemli çünkü farklı cephelerde aynı anda bulunmak istemeyebilir ülkeler. Dolayısıyla bu sebeple takip ediyoruz Ukrayna ve Rusya'yı.
Peki bir cümleyle Uganda'da gerçekleşen İsrail-Sudan zirvesi neler konuşuluyor?
O aslında gerçekten belki önümüzdeki hafta değineyim oraya çok detaylı. Birleşik Arap Emirlikleri organize etti o zirveyi. Yakın dönemde bir başka zirve daha oldu aslında. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai emiri Maktum, Rusya Dış İstihbarat Servisi ile görüştü. Servisi direktörü Sergey Narishkin ile görüştü. Bu ziyarette de ikili ilişkiler değerle görüşüldü dendi. İsrail ve Sudan'ın yakınlaşması önemli. Arap basınında bunun nasıl yansıdığına baktığınızda şöyle bir ifade var. Bunu tekrar söyleyeyim. Önümüzdeki hafta açalım mutlaka. Acaba Nil'in, hatta öyle demiyor, şöyle söyleniyor. Sudan, Uganda'da gerçekleşen İsrail-Sudan zirvesi sonrası, yani Netanyahu'yla işte Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'ın zirvesi sonrasında artık Nil Nehri'nin kontrolünün İsrail'in eline geçtiğini söyleyebilir miyiz diye bir soru soruluyor ve bunun altı dolduruluyor aslında. O Nil Nehri üzerine yapılan bir baraj var Etiyopya'da ve bu Sudan ve Mısır arasında ve Etiyopya arasında bir çatışma, yani daha doğrusu anlaşmazlığa yol açtı ve bunun çözümünde İsrail'in etkin rol alması ve sonrasında da Nil'in İsrail'in kontrolüne girip girmemesi önemli bir soru.
Peki haftaya devam edelim. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
Ben de teşekkür ederim.
Fuat Can Bayramoğlu bizlerleydi.
Burası Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.
Dedeciğim, bu ne?
Bakayım, hangisi? O bizi koruyor, özgür kılıyor, güçlendiriyor. Bu benim Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na yapmış olduğum bağış karşılığı verilen madalya.
Sen neden bağış yaptın ki buraya?
Bak, aç kulaklarını iyi dinle. Bu bağışlarla savunma sanayimiz, yani ordumuz güçleniyor. Pırıl pırıl gençlerimiz geliştirdikleri son teknolojileri ülkemize kazandırıyor. Bu sayede ordumuz yerli ve milli ürünleri kullanıyor. İşte bu bağışlar sayesinde ordumuzun bizden başka kimseye ihtiyacı yok.
El birliğiyle güç birliğine. Büyük Türk Milletinin Vakfı. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Biz Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Kıbrıs Sosyal Bölümler Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Emet Gözü Güzelli var. Merhabalar efendim.
Merhabalar Ersu Hanım. Kolay gelsin. Ana vatanımıza selam olsun.
Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size kolaylıklar diliyoruz. Şimdi Türkiye'de gündemde geçtiğimiz günlerde 6 Şubat 2020 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın bir İngiliz yayın kuruluşuna verdiği röportaj ve bu röportajda yaptığı açıklamalar var. Mustafa Akıncı bu röportajın bir bölümünde Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye'ye bağlanması ihtimalinin korkunç olacağı açıklamalarını yapmıştı. Türkiye'den çok sert tepki geldi bu açıklamalarına. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün sert bir tepki gösterdi ve bu çıkışın son derece talihsiz olduğunu dile getirdi. Eski cumhurbaşkanları Rauf Denktaş ve Fazıl Küçük'ün mücadelelerini hiçe saymaktır ifadelerini kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamaları nasıl yorumlanıyor? Size soralım.
Çok teşekkür ederim. Gerçekten önemli bir süreç, kritik bir süreç. Ve üzerimizde, ben hep bunu ilkten beri söylüyorum, bir psikolojik harekat uygulanmaya çalışılıyor ve bunun da yürütücülerinden biri Mustafa Akıncı'dır maalesef. Hani siz biraz önce bir dinleti sundunuz. TRT'nin radyosunun bir vatan radyosu olduğundan, gurbette olanların, memlekete hasret olanların sesi olduğundan bahsettiniz. Kıbrıs Türkleri ana vatanlarından asla kopmaz, kopmayacak. Önce herkes bunu bilmesi gerekiyor. Çünkü orası bizim vatanımız, hasret duyduğumuz vatanımız. Yüzyıllardan beri biz ana vatan diye mücadele eden Kıbrıs Türklerinin en önemli sığınacak vatanı. Yani siz bu tarihi gerçeklikleri başta görmezden gelerek kamuoyu içerisinde Türkiye'li Kıbrıslı kavgası oluşturma, ana vatanın bu topraklardaki fiili ve meşru ve hukuki varlığını tartışmaya açma, uluslararası alanda siz Türkiye'nin fiili eylemlerini sanki Kıbrıs Türk'ü istemiyormuş gibi zora sokacak şekilde bir algı operasyonu yapmaya çalışmanız affedilecek bir durum değil. Kamuoyu nezdinde de buna çok tepki var Kıbrıs'ta. Kıbrıs Türkleri bundan ciddi rahatsız. Büyük bir aslında stres ve endişe içerisinde herkes süreci izliyor. Çünkü bu kesimlerin özellikle dışarıda, onu her zaman söylüyorum, bildiğimiz bir konudur. Sözde iki toplumlu etkinlikler adı altında bu insanlar yurt dışında yabancı istihbarat güçlerinin toplum mühendisleri tarafından eğitilmiştirler. Yani bu attıkları zamanlama ve ortama baktığımızda söylemlere kasıtlı, bilinçli ve tasarlanan eylemler olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Amaç bu kavgaya vesile olmaktı ve burada gösterilen tepkiler ile birlikte şimdi burada nasıl bunu yansıtmaya çalışıyorlar? Vay efendim Türkiye iç işlerimize karışır. Vay efendim Kakatici zaten ayrı bir otorite değil miydi? Şimdi öyle bir şey buldular ki zamanında Rauf Denktaş Vatan Gazetesi'ne bir beyanat vermiş. Bu beyanatla aynı beyanatta sergilediği tavrı sergilemiş. Hatay gibi bir il olmamız mümkün değil demiş Rauf Denktaş. Şimdi bunu halktır ortaya koyacak olan. Yani seçilmiş liderler bu konuda görüş ifade etmesi bile yersizdir. Kaldı ki yani bu konuyu tartışmaya açmak bile abese iştigaldir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugüne kadar Kıbrıs Türk'ünün uluslararası alanda haklarını, azınlık olmadığını dünyaya duyuran tek vatandır, tek ülkedir. Türk Dışişleri Bakanlığı'nın bütün Birleşmiş Milletler nezdinde ortaya koyduğu mektuplarda Kıbrıs Türk Kıbrımların karşısında azınlık olmadığını ifade ediyor. Devamlı ara ara gönderdiği itiraz mektuplarında Rum tarafının Yunanistan'ın yapmaya çalıştıklarını dile getirmek adına ve bir örf adet hukuku oluşturuyor. Kıbrıs Türk azınlık değildir. Ben garantör ülkesi ana vatan olarak Kıbrıs Türklerin yanındayım diye. bütün devlet büyüklerimiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanımız, Enerji Bakanımız, Savunma Bakanımız, her kademesinde ana vatanın, devletin içerisinde meclis iradesiyle herkes 7'den 70'e Kıbrıs Türk'ünün varoluş kavgasında yanında olmuş ve olmaya devam ederken, bu Hatay meselesi gibi kaldı ki Hatay küçük düşürücü bu eylemi ve Hatay'daki bölücülük yaratacak, Hatay'daki insanlara bir bölücülük zihniyeti ortaya katacak da çok tehlikeli bir argüman ortaya katarak, sanki Hatay'ın bağlanması olmaması gereken bir şeydi de kendisi ikinci Tayfur Sökmen olmayacak. Bir kere kendileri tarihi bilmiyor. Bir kere kendileri Tayfur Sökmen gibi milli değerleri yüksek, vatana ne kadar büyük hizmet veren bir değerli büyüğümüzün emeklerini bilmiyor. Hatay mücadelesini bilmiyor. İşgale karşı, emperyalizme karşı orada nasıl bir dik duruş sergilendiğini, Atatürk'ün bu konuya nasıl hassasiyet gösterdiğini ve bir milli iradeyle, meclis kararıyla ana vatana bağlandıklarında dünya tarafından kabul edilen, kabul ettirilen bir mesele olduğunu henüz daha öğrenememiş Sayın Akıncı. Ve kalkıp çok yersiz, hadsiz, Kıbrıs Türk'ünün gerçek duygularını yansıtmayan, kendisinin yurt dışında Amerika'nın, İsviçre Dışişleri Bakanlığı'nın toplum bilim mühendisleri tarafından eğitim aldığı 1997 yılındaki ve ondan sonraki süreçteki söylemleri nasıl toplum içerisinde ortaya koyacağı, bunun çabası içerisindeler. Bakın, bu insanlar bizim refleksimizle oynuyorlar. Tarih bilincimizi yok etmek için zaten geçmişten bu yana çok ciddi bir çaba sarf ettiler. Hedefleri hep gençlerimiz ve kadınlarımız üzerine, sözde bu iki toplumlu etkinlikler adı altında, Sipriot kimliği, Kıbrıslı kimliği, bizi Türk ve Müslüman kimliğimizden uzaklaştırmak için yıllardır çalışıyorlar. Bugün Milli Eğitim Bakanlığımızda ne acıdır ki bizim kendi çocuklarımıza öz tarihimiz, ana vatan Türk tarihi öğretilmiyor. Yani bu nasıl bir anlayıştır, bizim siyasilerimizde de bazı şeylere göz yumuyorlar. Bazı öğretmenleri tenzih ediyorum ama bu öğretmenlerin sendikaları Rum tarafında zaten idare ediliyor. Anastasiyadis'te devamlı görüşmeler halindeler. Bu kadar içe sızan, ihanet icra eden kimi unsurlar Akıncı'yı tabii ki destekleyecek. Yunan İstelios Vakfı'nın, bakın Yunan İstelios Vakfı diyorum, sponsorluk yaptığı gazeteler, gazeteciler bugün televizyon ve radyo kanallarında kendi ortaya koymak istedikleri algı operasyonlarını söylüyorlar. Türkiye kimmiş? Yani konuyu çarptırıyorlar. Akıncı'yı mağdur durumuna düşürmeye ve bizim sanki de bu kavga içerisinde olduğumuzu ortaya koymaya çalışıyorlar. Bu tamamen toplumun refleksini yansıtan bir durum değil ama ne yazık ki basın ellerindedir. Basının çoğu seçilmiş gazeteciler, TV programcıları bunların ellerindedir.
Evet.
Ve bu refleksi yansıtmakta bu anlamda hani Kıbrıs Türk'ü neden susuyor diye düşünülürse, birisi Kıbrıs Türk ararsa konuşup linç etme girişimi yapıyorlar.
Peki efendim.
Bunu görüyoruz şu an medyada. Evet. O yüzden ana vatanım, bizim canımız vatanımızdır. Yani biz Türk bayrağı için mücadele eden, Türk bayrağını bu topraklarda da ilyel ve dalgalanması için mücadele edecek olan insanlarız.
Peki.
O yüzden o oyuna gelmeyelim. Bu psikolojik harekattır bizi bölmek için. Soğukkanlı bir şekilde birlik beraberliğimizi yürüteceğiz. Çok teşekkür ederim.
Peki efendim, biz çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. İyi çalışmalar diliyoruz size.
Sağ olun. Çok teşekkürler.
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Emet Gözü Güzelli telefon attığımızdaydı.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sencer İmer. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Arzu Hanım. İyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Sizinle iç ve dış gelişmeleri konuşacağız. Biraz önce telefon hattımızın diğer ucunda Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Emete Gözügüzelli vardı.
Evet.
6 Şubat 2020 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın bir İngiliz yayın kuruluşuna verdiği röportajlar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yankılarını sorduk. Siz bu açıklamaları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tepkileri nasıl değerlendirirsiniz?
Efendim önce Emet Hanım'a saygılar. Gerçek bir vatanseverdir ve değerli bir meslektaşımızdır. Söylediklerine aynen katılmaktayım. Şunu söyleyebiliriz. Mustafa Akıncı Cumhurbaşkanı olarak esasen Kıbrıs Türklerine layık olmayan bir insan olduğunu bence bu yaptığı açıklamayla kanıtlamıştır. Çünkü Kıbrıs Türkleri uzun zaman bağımsızlıklarını elde edebilmek için, yaşayabilmek için, var olabilmek için çok büyük mücadeleler vermişlerdir. Büyük bedeller ödemişlerdir. Ve o makam yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı makamı kutsal bir makamdır. Burada Rauf Denktaş gibi önemli insanlar Allah rahmet eylesin bulunmuştur. Şimdi onun yerine geçen bir kişinin seçimlerden önce biliyorsunuz yakın bir tarihte orada seçimler var. Bu seçimlerden önce bu şekilde açıklamalarda bulunması adeta Kıbrıs Türk'üne ihanettir. Ve bu ihaneti yapan kişi herhalde kendisine seçimi kaybetmesi halinde dışarıda bir makam düşünmektedir. Efendim işte bu Avrupa Birliği'ndeki güçler olabilir, Amerika Birleşik Devletleri olabilir, Yunanistan olabilir. Birileri ona destek çıksın istiyor. Çok acı bir durum tabii bu. Bir insanın kişisel çıkarlarını, kişisel geçimini böyle bir şeyde feda etmesi çok acı bir şey. Bunun olmaması gerekir. Çünkü Mustafa Akıncı bugüne kadar böyle bir açıklama yapmadı. İlk defa şimdi yapıyor böyle bir açıklamayı. Birilerine bir mesaj gönderiyor. Yani diyor ki ben sizin adamınızım. Siz ne isterseniz yapmaya hazırım. Gerekirse Kıbrıs'ı da bir Yunan adası haline getirmek için gerekeni yaparım. Ben emrinizdeyim diyor. Şimdi tabii bu şekil düşünen Kıbrıs'ın içerisinde insanlar var mıdır? Evet, vardır. Ama bunlar azınlıktır. Her zaman için bir ülke içerisinde, demokratik bir ülke içerisinde farklı düşünenler olabilir. Ama her şeyden önce Kıbrıs Türkleri kendi egemenliklerini, elde ettikleri hakları, yaşam haklarını devam ettirmek istiyorlar. Hatırlarsanız 1964 senesinde 1. Kıbrıs Harekatı'nda katledilmekteydiler. O zaman Türkiye oraya bir harekat düzenleyerek onların hayatlarını kurtarmaya çalıştı. İkincisi 1974'te oldu, yeniden ortadan kaldırılmaya çalışıldılar. Yani ya orayı terk edecekler ya da Rumların kölesi haline gelecekler. Bu iki şeyden birini tercih etmek durumundaydılar. Bu durum karşısında Kıbrıs Türklerinin bağımsızlıklarını elde etmeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi bir devlet kurmuş olmaları, her ne kadar yalnız Türkiye onu tanıyorsa da bir egemenlik hakkına sahip olmaları büyük bir avantajdır ve bu haklarını korumaya da devam edeceklerdir. Şimdi yani Emet Hanım'ın ifade ettiği şeyler Kıbrıs Türk'ünün genel olarak ifade ettiği şeylerdir. Ben çok kısa bir süre önce biten bir yüksek lisans çalışması yaptırdım bir partimizin genel başkan yardımcısına. Kendisi oradaki imkanları da kullanarak 300 kişi üzerinden enteresan bir çalışma yürüttü, alan çalışması yürüttü. Bu çalışma içerisinde sorulan sorulardan bir tanesi ki yani hem Kıbrıs'a 1974'ten önce var olanlar hem 74'ten sonra gelenler eşit dağılım, yaş dağılımı ve ilçelere göre dağılım vesaire de dikkate alınarak yapılmıştır. Bu anket çalışmasında şu ortaya çıktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yerine Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sözünün seçilmesi hemen hemen %85-90 civarındaki bir kitle tarafından kabul ediliyor. Bu neyi gösteriyor? demek ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demek yerine, yani bir federatif yapıya yerine, ayrıca biz bağımsız bir devlet olarak varız, evet, fikrini kabul ettiklerini gösteriyor. Evet. Bu Akıncı'nın söylediğinin tam tersi. Akıncı bunun farkında, biliyor ve şu anda seçimlere başka birileri, özellikle Yunan tarafı istediği için aday oluyor ve onlara da göz kırpıyor. Tabii bu anketten onun da haberi olduğundan eminim, çünkü onunla da görüşülmüş, onu biliyorum. Dolayısıyla bu sonuç onu rahatsız etmiştir. Buna bir cevap veriyor şu anda. Evet. Ve diyor ki işte biz de varız burada. Fakat onlar var da onlar bir ekseriyet değil, Kıbrıs Türk'ünü de temsil etmiyorlar. Artı bizim sorduğumuz sorulardan bir tanesi de şuydu: Türkiye ile Kıbrıs'ın birleşmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Bunun için hangi alternatifleri değerlendirirsiniz? Ki burada alternatifler olarak Türkiye ile birleşmek, direkt Türkiye'nin bir parçası olmak, yahut bir konfederasyon olmak, yahut bağımsız bir devlet olarak Türkiye ile işbirliği içinde olmak soruları sorulduğunda, Türkiye'nin parçası olmayı isteyenlerin oranının %45-50 civarında olduğunu gördüm. Bu çok enteresan bir sonuç. Federasyon yapmayı düşünenlerin oranı da %40, yine %90'ı buluyoruz. Yani böyle baktığımız zaman da her halükarda Kıbrıs Türklerinin gerek 74'ten önce orada olanlar, gerek 74'ten sonra orada olanlar dahil olmak üzere, yani sonraya göç eden Türkleri de kastediyorum, Anadolu'dan, hepsinin müşterek kanaati Türkiye ile Kıbrıs'ın yakın işbirliği içinde olması, hatta bir federasyon, hatta birlikte olma, bir parça olma şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bütün bunları değerlendirdiğimiz zaman Kıbrıs Türk'ünün hele şu anda Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs'ın çıkarları ortaya atıldığı zaman, Rumlar gayet tabii orayı bir Rum adası yaparak Doğu Akdeniz'de Türklerin haklarını ellerinden almak istiyorlar. Şimdi şeyin bu konuda Mustafa Akıncı'nın onların değirmenine su taşıması hakikaten kabul edilebilir bir şey değil. İhanetle eşdeğerdir. Bunu Başbakan böyle bir kimseyle çalışmadım diyerek güzel bir şekilde ifade etmiş, nazik bir şekilde, ama gerçekte bu ihanetin ta kendisidir. Kıbrıs Türk'ünün seçimlerde, yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde buna gerekli cevabı vereceğinden eminim. Çünkü yapılan anket çalışmaları da bunu açıkça göstermektedir. Ama Mustafa Akıncı kendisine seçimi kaybettiği zaman bir rahat pozisyon sağlamak amacıyla, benim kanaatimce, böyle bir şey yapıyor. Bu çok acı bir şey. Evet. Bir insan kişisel çıkarları dolayısıyla hiçbir zaman için milli menfaatlerini, soydaşlarının menfaatlerini satmaz. Burada olan olay budur. Ha, bu gibi durumlar Türkiye İstiklal Savaşı'nı yaparken de olmamış mıdır? Olmuştur. O zaman da Türkiye'ye ihanet edenler çıkmıştır. Yunanlar gelsin, aman biz onların idaresinde yaşayalım diyenler olmuştur. Ama ona rağmen Türk milleti İstiklal Savaşı'nı Mustafa Kemal ve arkadaşlarının öncülüğünde yaparak sonucu kazanmıştır ve Türkiye müstakil bir devlet olmuştur, egemen bir devlet olmuştur. Aynı şey Kıbrıs için de geçerlidir. İstedikleri kadar uğraşsınlar, istedikleri kadar propaganda yapsınlar, hiçbir zaman bu sonucu alamayacaklardır. Ama burada algı yönetmek için özellikle belli televizyon kanallarının, belli kişilerin kendilerini deşifre etmeleri şunu ortaya çıkaracaktır seçimlerden sonra: bunların kim olduğu, ne olduğunu Kıbrıs halkı bilecek ve bunlara da itibar etmeyecektir.
Peki, peki hocam. Şimdi o zaman biraz da İdlib'i konuşabiliriz. İdlib'de, evet, de çok önemli gelişmeler yaşanıyor. İdlib'de Şubat ayı başından beri, yani bir haftada 13 vatan evladımızı şehit verdik. Rejim güçlerinin saldırısı sonucunda. Rejim güçlerinin İdlib'de ilerlemesi devam ediyor. Bilgisi geliyor oradan. Türkiye oraya bir askeri yığınak yapıyor. Evet. 24 saat sevkiyat yapıldığı bilgisi var Yeni Şafak gazetesinde. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 11'de grup toplantısında İdlib'de önümüzdeki günlerde atılacak adımları açıklayacak. Evet. Bir de Amerika'dan Suriye özel temsilcisi James Jeffrey Ankara'da, onun da özel temasları var. Evet. Nasıl değerlendirirsiniz geldiğimiz son durumu? Bundan sonra neler yaşanabilir?
Efendim şimdi İdlib biliyorsunuz bütün Suriye toprakları içerisinde rejime karşı olan ve muhalif olduğu kadar terörist olanların da biriktiği bir yer. Yani bugün rejim topraklarının büyük bir kısmını kontrol etmekte. Edemediği bir tek yer İdlib, bir de PKK-PYD'nin terör örgütü Amerikalılar tarafından desteklenen bölge. Bu ikisini kontrol edemiyor. Şimdi bu ikisini de topraklarına katarak eğer öyle isterseniz toprak bütünlüğünü korumak istiyor benim kanaatimce. Ama İdlib'de bir Astana süreci var. Bir Soçi süreci var. Yani Türkiye, İran ve Rusya bu konuda bir anlaşmaya vararak bu İdlib bölgesinde teröristlerle terörist olmayanları birbirinden ayırmak için bir karara vardılar. Vardıkları bu karar dolayısıyla da Türkiye orada bir takım gözlem noktaları kurdu. 12 tane. Ve bu gözlem noktaları niçin kuruldu? Hem bu teröristlerle terörist olmayanları birbirinden ayıracak harekatı yapmak, hem oradaki M4 ve M5 yolu adı verilen Halep'le Şam ve Halep'le Laskiye arasındaki yolları kontrol altına almak, hem de Türkiye'ye yeni göç hareketlerinin gelmesini önlemek için. Çünkü eğer orada siz terörist olanla olmayanı birbirinden ayırmayarak onların üstüne bomba atarsanız veya onlara hücum ederseniz, o zaman teröristlerle birlikte terörist olmayanlar da kaçmaya başlarlar ve kaçacakları istikamette Türkiye olur. Türkiye yeni bir göç almak istemiyor. 4 milyona yakın Suriyeli'yi almış durumda. Zaten alabileceği sınıra dayanmış. Hem ekonomik hem sosyal olarak hem de siyasi olarak o bakımdan Türkiye'nin yeni göçler alması düşünülemez. O halde Türkiye oradan gelecek göç hareketlerini İdlib'de yaratacağı bir güvenli bölge içerisinde tutmak istiyor ve ondan sonra da yapılacak bir yeni anayasayla Kıbrıs'taki Türkiye'de şeydeki Suriye'deki bütün grupların müşterek olarak kabul edeceği bir anayasa çerçevesinde demokratik toprak bütünlüğü sağlanmış üniter yapıya sahip bir Suriye istiyor. Bunun da bir an önce olmasını istiyor. Olay budur. Şimdi bunu yaparken rejim Rusya'nın da desteğiyle eğer öyle isterseniz Rusya'nın desteği olmadan bunun olması mümkün değil. İleriye doğru giderek yavaş yavaş belli bölgeleri işgal etmeye başlıyor. İdlib'e doğru yaklaşıyor. Hatta bizim 2 veya 4 civarında gözlem noktamızda şu anda rejim kuvvetlerinin işgal ettiği, ele geçirdiği topraklar içerisinde kalmış durumda. Evet. Şimdi ne olacak bundan sonra derseniz, bir kere Rusya ile Türkiye'nin işbirliği, Türkiye ile İran'ın işbirliği devam edecektir. Bunlar bizim komşularımızdır ve bunların da çıkarları Türkiye'nin çıkarlarıyla örtüşür. Türkiye ile karşı karşıya gelmeyi hiçbirisi istemez. Ne Rusya ister ne de İran ister. O bakımdan Amerika burada bizim karşımızda yer alan bir güçtür. Çünkü Amerika, James Jeffrey de şu anda tam zamanında geldi. Onun amacı mümkün olduğu kadar Türkiye'yi Rusya'dan koparıp Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirmek. Burada S-400 meselesini bahane etmek. Artı nükleer santralin yapılmasını engellemek. Türkiye ile Rusya'nın yakınlaşarak Türkiye üzerinden Türk akımı gazının sevkiyatını durdurmak vesaire. Amerikan çıkarları bunlar. İran'ı izole etmek ve İran'la Türkiye'yi mümkünse kapıştırmak. Bunlar Amerikan'ın hedefleridir. Dolayısıyla Amerika'nın bu hedefleri yönünde tabii Türkiye'ye gaz veriyor şu anda. Biz çok üzgünüz, işte efendim bizim acılarımıza katlandığını falan söylüyor. Ama diğer taraftan PKK-PYD'yi silahlandırmış ve karşımıza dikmiş vaziyette orada duruyor. Yani şimdi eğer bize hakikaten bu şekilde sıcak yaklaşıyorsa önce PKK-PYD'nin silahlarını elinden alsın ve bizi tehdit edecek unsurları ortadan kaldırsın. Bunu yapıyor mu? Hayır, yapmıyor. O halde ateşin üstüne benzin dökmekten başka bir şey değil yapmaya çalıştıkları şey. Kabul edilebilir bir şey kesinlikle değil. Türkiye'nin de böyle bir tuzağa düşeceğini, gaza geleceğini kimse düşünmesin. Şimdi dolayısıyla bence bu problemin çözümü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesinden geçer. Bu görüşmede telefonla yapılacak, daha sonra da yüz yüze yapılacaktır. Astana sürecinin ortadan kalkmasını isteyen bir Trump var. Amerika'daki Şahin kanadı maalesef yakınlaşmış vaziyette. İsrail'deki Netanyahu'nun da seçimi var. O da aynı şeyi istiyor. Efendim Astana sürecinin fişinin çekilme zamanı gelmiştir diyor mesela. Ne demek bu? Biz Rusya ile Türkiye'nin, İran'ın bir arada olmasını istemiyoruz demektir. James Jeffrey de diyor ki, tam Ukrayna krizinin Ukrayna'ya gitmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, ben Sayın Erdoğan'ı uyardım Putin'e güvenme diye. Ya siz ne hakla bir devlet başkanını uyarıyorsunuz? Siz kimsiniz? Nasıl yaparsınız bunu? Kimle kimin arasına girmeye çalışıyorsunuz? Dolayısıyla ben Rusya'nın da böyle bir oyuna geleceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla burada M4 ve M5 yolları şu anda rejim kuvvetleri tarafından kontrol edilmektedir. Daha öteye gideceklerini düşünmüyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum. Şehitlerimizin yakınlarına da başsağlığı diliyorum bütün milletimize. Ben bu kayıpların rejim tarafından fazlasıyla ödendiğini düşünüyorum. Epey bir kayıp verdiler. Dolayısıyla daha öteye gideceklerini de düşünmüyorum. Yani Türkiye ile Rusya'nın karşı karşıya gelmesi burada düşünülemez. Böyle bir şeyin olacağına hiçbir şekilde ihtimal vermemekteyim. Ve Rusya'nın çıkarlarıyla Türkiye'nin çıkarları bu noktada orada barışın temini yönünde İran'ınki de örtüşmektedir. Amerika'nınkisi ters istikamettedir. Bunu söylemek istiyorum. Çünkü Yunanlıları bize karşı kışkırtan, Doğu Akdeniz'de bizim aleyhimizde işler yapan, diğer taraftan Astana sürecinin fişinin çekilmesini söyleyen, Libya'da bizim sağlamış olduğumuz hakları iyi görmeyen bir Amerika ile karşı karşıyayız, Batı ile karşı karşıyayız. Biz burada tam tersine kendi ulusal çıkarlarımızı birinci planda tutarak Rusya'yı da akıllı olmaya teşvik etmek zorundayız. İran'ı da aynı şekilde. İran zaten arabulucu olmak için kendini ortaya koydu. Arabulucu olmasına gerek yok. Çünkü burada zaten Astana sürecinin içerisinde İran'da var, Rusya'da var, Türkiye'de var. Zaten bunlar durumu belirliyorlar. Onlar da bu işte Türkiye'nin yanında yer alırlarsa rejimin tek başına bir şey yapması da söz konusu olamaz.
Peki Şubat sonuna kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan süre verdi rejim güçlerinin eski pozisyonlarına çekilmesi konusunda. Evet. Bu süre bittiğinde neler olabilir size
ben
göre?
Ben şöyle söyleyeyim. Astana süreci yapıldığı zaman bambaşka şartlar vardı. O zaman rejim o bölgede değildi. Birçok toprakları kontrol etmiyordu. Ve aşırı olan İslami güçlerle, eğer öyle isterseniz Halep Şam grubu ve işte El-Kaide'cilerle sivil halk birbirine karışmış olmakla birlikte büyük bir gerilim vardı. Orada PKK-PYD de vardı. Eğer öyle isterseniz apayrı şartlar vardı yani. Bu şartlar çerçevesinde biz bu gözlem noktalarını kurduk. Şimdi değişen şartlar çerçevesinde gözlem noktaları tekrar ele alınabilir, konuşulabilir. Bizi ilgilendiren nokta gözlem noktaları tek başına bir hedef değildir veya gaye değildir. Biz onu niçin kurduk orada? Göçün önlenmesi için, teröristlerin Türkiye'ye gelmemesi için ve orada onları tutmak için. Ve bir de anayasal süreci bir an önce sonuçlandırmak için biz bunu yaptık. Dolayısıyla ana meseleyi gözden kaçırmamak lazım. Burada gözlem noktaları meselesi birinci planda gelen bir şey değildir. Gözlem noktaları tekrar ele alınabilir. Yeni gözlem noktaları ihdas edilebilir. Ama her şeyden önce orada göçün Türkiye'ye gelişini önleyecek olan önlemlerin alınması ana meseledir. Bir de teröristlerle sınırdaş olmamak ikinci meseledir. Üçüncü mesele de Suriye'deki barışı temin edecek anayasanın bir an önce bütün tarafların iştirakiyle yapılmasını sağlayacak bir yapının kurulmasıdır. Burada rejimin bir takım avantajlar elde etmek için yapmaya çalıştığı hareketlerin durdurulması Rusya'nın ve İran'ın yapması gereken adımlardır.
Peki NATO'dan ve Birleşmiş Milletler'den de çağrı var. Evet. Suriye rejimine İdlib'deki saldırıların durdurulması evet. yönünde. Onları bu çağrıları da, nasıl değerlendirirsiniz?
Bunlar pozitif, bizim için olumludur. Ancak şöyle görmek lazım, bu NATO'dan falan bir destek geleceği yok buraya. Bence bu politik desteklerdir. Rusya ve İran'ın da bu politik destekler istikametinde hareket etmesi gerekir. Rejim masada bir takım avantajlar elde edebilmek için ilerlemek istiyor. Bence bunun bir sınırı var, bu sınıra dayanılmıştır. Daha öteye gidilmemesi lazım. Türk askerinin hayatı da bizim için çok önemlidir. Onları korumak bizim birinci görevimizdir. Orada yaratılmış olan bu gözlem noktaları da mevcut şartların değişmesine göre tekrar gözden geçirilebilir.
Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sencer İmer konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın yeni günde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Yeni gün.